Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın Sesleri. İyi haftalar sevgili dinleyicilerimiz. Başkent'ten birlikteliğimiz başladı. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bu haftaki Hayatın Seslerini. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır, kumanda masasında Cihan Aydoğan ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de her zaman olduğu gibi siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz 15.55'e dek. Sizleri de bekliyoruz Hayatın Seslerine. 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan program boyunca bizlere ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki bu haftaki birlikteliğimizin işte ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Bilir misin uzun olur neyleyim? Bahçemizde kızıl güller her seher, tezden açıp vaktsiz solur neyleyim? Bahçemizde kızıl güller her seher, tezden açık bahtsız solur neyleyim? Çiçeklerin gözü çeker intizar, ayrılıktan beter dünya. Yaz akşamı seni bil ki bu nigah, ezin ezin ya da salır ayrılıktan yeter dünyada ne var? Yaz akşamı seni bil ki bu nigar. Nez nezin ya da sabır neyleyim? Yaz akşamı seni bil ki bu nigar. Nez nezin ya da sabır neyleyim?
Türkiye'de saatlerimiz 15.11'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri'nin bu haftaki ilk stüdyo konuğuyla siz sevgili dinleyicilerimizi hemen tanıştıralım. Yaşayan Müze kurucusu Doktor Sayın Sema Demir stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk.
Evet, Yaşayan Müze dedim. Türkiye'nin ilk ve tek uygulamalı kültür müzesi galiba, değil mi? Yaşayan Müze, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyorsunuz galiba. Ne zaman kuruldu Yaşayan Müze, nasıl kuruldu? Bize birazcık söz eder misiniz lütfen?
Tabii ki. 2007 yılında kurulduk. Yaşayan Müze 2007 yılında ziyaretçisiyle buluştu. Ama fikir anlamında benim üniversite yıllarıma dayanan bir hayaldi. 2007 yılında gerçek oldu diyebiliriz.
Ne güzel, hayalinizi evet. Gerçekleştirdiniz. Evet. Peki nasıldı o zaman hayaller? Tam anlamıyla gerçek oldu mu? Neler yapabildiniz o anlamda?
Şöyle ki hayalimin gerçek olması aslında şu son geçtiğimiz birkaç ay içinde tamamlandı. Daha öncesinde 2007 yılında Yaşayan Müze'yi açmadan önce bu üniversite yılları zamanımda ben halk bilimi mezunuyum, Hacettepe Üniversitesi. Hı hı. Ve bu tür müzelerin dünyada var olduğunu eğitimimiz sırasında öğrendik. Dedim ki böyle müzeler eğer varsa biz neden ülke olarak bu tür çalışmalar yürütmüyoruz, başlatmıyoruz.
Nerelerde var mesela?
Bu müzeler İskandinav ülkelerinde başlangıç olarak var ama bütün Avrupa'da, Rusya'da, Çin'de ve Amerika'da tabii ki çok sayıda var. Hı hı. Ve bu düşünceyle yüksek lisans sırasında proje geliştirdim ve projeyi değişik kurumlara sundum.
Siz gidip görmüş müydünüz zamanında?
Hayır,
oraları
görmediniz. Sadece hocalarımız bahsetti. İşte bir takım kaynaklarımız vardı, makaleler, kitaplar. Okuyarak biliyordum. Hı hı. Onun dışında bir bilgim yoktu. Ama sonrasında proje geliştirdiğim zaman dünyadaki, özellikle İskandinavya'daki, işte İsveç, Norveç ve İskoçya'daki ülkelerde yer alan müzelerde çalışan personelle iletişime geçtim. Hı hı. Onlardan belge, bilgi aldım ve projemi hazırladım. Sonra değişik kurumlara sundum.
Evet, ve sonra 2007 yılında müzeyi kurdunuz.
Evet.
Neydi amacınız?
Amacımız aslında şu. Şimdi Anadolu kültürü, Türk kültürü gerçekten sınırsız denebilecek zenginlikte. Ama bunun kıymetini bilmiyoruz. Çünkü görünürlüğü yok, bilinirliği yok. Birçok çok ciddi güçler tarafından da bertaraf ediliyor. Bu sadece bizim kültürümüze özgü bir şey değil. Hı hı. Bütün geleneksel kültürler bu tehditler altında. İşte sanayi, küreselleşme, modernite. Bunların hepsi geleneksel olanı bir şekilde tahrip ediyor. Ama biz zengin bir kültür olduğumuz için bizde daha çok, ya da biz bu kültürün içinde yaşadığımız için bize daha çok görünüyor olabilir. Bu kültürün bir şekilde korunması gerektiğini düşündüm. Ve bunlar yetimler gibi, yetim, öksüz kalmış değerler. Bunların korunması gerektiğini düşündüm. Ve bu düşünce aslında bir tutkuya da dönüştü, yani bir aşka. Kendi kültürünüzü tabii ki seversiniz. Ama bunu sergilemek, yorumlamak, tanıtmak, işte görünürlüğünü, bilinirliğini sağlayabilmek, bu bir tutku oldu bende.
Peki ne tür eserlerden örnekler var?
Şimdi bizim koleksiyonumuz aslında sadece maddi kültürden oluşmuyor. Müzeler genelde maddi kültüre eğilimli kurumlardır. Bu kolaydır çünkü maddi kültürü korumak, işte çeşitli yöntemler var. Buna uygun olarak kurursunuz. Ama bunun dışında o maddi kültürün çevresinde gelişen, işte sözlü kültür var, şölenler var, kutlamalar var, inançlar var, danslar var. Bunları nasıl koruyacağız? Bizim işte koleksiyonumuz bütün bunları kapsayıcı. Yani bütün olarak geleneği kapsayıcı. Hı hı. Bütünsel bir yaklaşımla bunu korumaya, sergilemeye, gelecek kuşaklara aktarmaya ve bilinç uyandırmaya çalışıyoruz.
Evet. Şimdi Açık Hava Müzesi, sergileme yönteminiz nasıl diye düşündüm ve sormak istiyorum.
Şimdi tabii yaşayan müze bir açık hava müzesi değil. Hı hı. Ama dünyada yaşayan müzenin sergileme tekniğini kullanan müzeler Açık Hava Müzesi adı ile anılıyor. Yani literatürdeki ismi bu. Hı hı. Şimdi biz bir açık hava müzesi kurmak istedik tabii ki ilk etapta ve ben bunu kendi başıma kurmak istemedim. Üniversitemle beraber kurmak istedim ama bu bir şekilde mümkün olmadı. Ve Beypazarı Belediyesi'ne o zaman...
Üniversitem dediniz. Hangi üniversite?
Hacettepe Üniversitesi. Evet. Hocalarımla defaten gidip görüşmeler yapmıştık Beypazarı Belediyesi'yle. Hı hı. Ve bir şekilde mümkün olmadı dediğim gibi. Sonra bireysel olarak eğer mümkünse kurabilirsiniz dendi. Ve bize bir mekan gösterildi. Geleneksel bir ev. Orayı kiraladık. İçini döşedik. İşte dönemin ayrıntılarını gözeterek. Ve orada da işte yaşayan müzeyi kurduk. Ve koleksiyonumuz da işte biraz önce dediğim gibi bütün geleneği gösterecek şekilde, yaşantıyı gösterecek şekilde biçimlendi. Ama sizin dediğiniz açık hava müzesi tabii o çok daha geniş alanlarda inşa edilen bir proje ki onu da işte dediğim gibi hayalimin bir kısmı yaşayan müzeyle gerçekleşmişti. Şimdi bütün olarak gerçekleşti çünkü Anadolu Açık Hava Müzesi adında 2016'da Ramazan'da açılışını yaptığımız bir müze kurduk.
Evet, birazcık da o müzeden söz edelim o zaman. Peki şimdi yaşayan müze nerede? Anadolu Açık Hava Müzesi nerede? Hı hı. Bununla da kalmadı. Bir de başka müzeniz daha var. Hamam Müzesi.
Evet, Türk Hamam Müzesi.
Türk Hamam Müzesi var. Bunlar Beypazarı'nın neresindeler tam olarak? Yerleri nasıl gelinip görülebilir?
Anladım. Şimdi şöyle, yaşayan müze ve Türk Hamam Müzesi şehrin merkezinde. Yani tarihi dokunun merkezinde. Bizim Alaaddin Sokak dediğimiz bir sokağımız var. Sultan Alaaddin'in izlerini taşıyan bir sokak. Bir tanesi yani Türk Hamam Müzesi orada yer alıyor. Türk Hamam Müzesi'nin biraz ilerisinde ise Yaşayan Müze. Yani her ikisi de tarihi dokunun içinde. Ama Yaşayan Köy ya da Anadolu Açık Hava Müzesi dediğimiz müze Beypazarı'nın bir köyü var. Macun adında. Hı hı. Ankara'da da Macun Köyü var. Onunla
evet,
karışıyor.
Karışmasın.
Karışmasın. Yaşayan Köy Macun'da. Hı hı. Şimdi Macun Beypazarı merkeze o tarihi dokuya 10 kilometre mesafede. Kesinlikle işte betonarme binalar, gökdelenler sizi herhangi bir şekilde şehrin atmosferindeymiş gibi hissettirebilecek bir obje, bir değer, bir...
Hiçbir şey yok.
Hı hı. Tamamen doğal ortamdasınız. İnşa ettiğimiz evler doğanın içinde görünmez oluyor. Çok yakınına gitmeden fark edemiyorsunuz. Dolayısıyla doğa, siz ve gelenekler baş başasınız.
Ne güzel. Peki gelince kalınabiliyor mu o evlerde de?
Evet, kalınabiliyor. Aha. Konaklama imkanı da sunduk ziyaretçilerimize. Tabii bizim asıl işimiz müze. Anadolu Açık Hava Müzesi'nde biz Türkiye'nin mimari çeşitliliğini sergilemek istedik. Hı hı. O yüzden 17. yüzyıl planına sadık kalarak bir Ankara'yı inşa ettik. Bu Ankara evi harman tuğladan, ahşaptan ve taştan örüldü, inşa edildi. Tamamen gelenekten yetişmiş ustalar çalıştı. Malzemeler geleneksel ve yapının planı da geleneksel. İçi de yine geleneğimize uygun olarak döşendi. Etkinlikler, ayrıca sesli rehber hazırladık. İşte bilgi panoları, etiketlerimiz, vitrinlerimiz, her şeyimiz hazırlandı. Ve Ankara evi bitti. Sonrasında Anadolu'nun mimari bütün bölgelerde görülen kerpiç evimiz vardır. Hı hı. Bir tane de kerpiç ev yaptık. Ankara evi 375 metrekare.
Çok da büyük.
Çok evet. Büyük. Kerpiç evimiz 100 metrekare. Karadeniz bölgesini temsilen bir Karadeniz evi yaptık. Göz dolma tekniği ile üretildi o da. Hı hı. Tipik bir Karadeniz evi. Yani karakteristik olmasına dikkat ediyorsunuz.
Yani Beypazarı'na Macunköy'e gidildiği takdirde yaşayan köyde İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz,
Akdeniz
hı hı. her tarafın evlerinde görmek ya da oraların mimari yapısında, o eski mimari yapısında
evet.
görmek mümkün herhalde.
Kesinlikle.
Ne güzel. Hı hı. Peki ziyaretçiler nasıl? İlgilerini mutlaka çok çekiyordur.
Tabii henüz açıldık. Ramazan'da iftar yemekleriyle başladık. Hı hı. Sonrasında işte ziyaretçi kabulümüz de başladı. Gayet ilgi yoğun. Bunun dışında atölye çalışmaları da yapıyoruz.
Ne tür çalışmalar?
Mesela
atölyede?
Çok yakın zamanda bir merhem atölyemiz var. İşte şifayı gelenekte arayanlar için ve doğada arayanlar için düzenlediğimiz bir atölye olacak. İşte
kendileri mi yapacaklar?
Tabii, kendileri yapacaklar. Bu konuda uzman arkadaşlarımız var. Onlar bizi bilgilendirecekler hem akademik olarak hem uygulama olarak ve biz de kendi merhemimizi yapmayı deneyeceğiz. Bu arada tabii geleneksel oyunlar oynayacağız. İşte hikayeler dinleyeceğiz, masallar dinleyeceğiz falan.
Çok güzel, gerçekten çok güzel. Peki Hamam Müzesi Türkiye'de bir ilk galiba.
Evet, doğru. O da Türkiye'de bir ilk. Şöyle ki Sultan Alaaddin'den bahsetmiştim. Alaaddin Camimiz var. Sonrasında 16. yüzyılda yaptırıldığını bildiğimiz bir hamamımız var. Tabii biliyorsunuz artık modern yaşamda hamama gitmek herkesin tercih ettiği bir şey değil.
İşte, o farklı bir kültür. Evet. Evet. Çok devam farklı. Ettirenler var belki ama.
Kesinlikle var ama evet. Çoğunluk değil bunlar. Değil. Azınlık takılıyorlar. Bunun için de işte işletmeci çok zorlandı ve kapattı. Ve o kapatır kapatmaz tabii içinde yaşayan olmadığı zaman biliyorsunuz tarihi binalarda hep bakıma muhtaç. Hızla tahribata uğradı. Ve biz buna yaşayan müze olarak müdahale etmek zorunda kaldık. Gönlümüz el vermedi açıkçası. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü ile konuştuk, kiraladık ve Kültür Bakanlığı'na da başvurarak içinin tabii ki işlev değişikliği ile müzeye dönüştürülmesini sağladık. Restorasyondan geçti aynı zamanda. Ve 2012'de Türkiye'nin ilk hamam müzesi, dünyanın da 3. hamam müzesi olarak uluslararası bir çalıştayla müzemizi açtık.
Ne güzel. Anlaşılan bunun daha devamı gelecek gibi siz orada olduğunuz sürece oradaki bütün tarihi dokuları korumak amaçlı pek çok müzeye daha imza atacaksınız gibi görünüyor.
Bilmiyorum tabii.
Evet.
Ama yaşayan müzeyi ben hep kadına benzetiyorum. Hakikaten doğuran, o doğurganlığı bünyesinde taşıyan bir kadın. Bakalım.
Evet, okuduğum bir şeyden hatırlıyorum. İşitirim, unuturum, görürüm, hatırlarım, yaparım, öğrenirim felsefesini ilke edinmiş yaşayan müze.
Doğru, doğru. Değil mi? Sergileme anlamında biz değişik bir yol izliyoruz.
Aha.
Şöyle ki genelde müzelerde vitrinler, etiketler, bilgi panoları, elektronik bilgilendirme sistemleri olur. Biz ise bunu pek tercih etmiyoruz. Onun yerine etkileşimi, iletişimi ve kendi hikayemizi mümkün olduğu kadar güçlü bir şekilde hem çalışanlarımıza hem de ziyaretçimize aktarmayı hedefliyoruz. Bu anlamda da çeşitli performanslar var. Müze tiyatroları, dramalar, işte uygulamalar. Bunlarla müze geziniz zenginleşiyor ve deneyim kazanarak unutulmaz hale geliyor.
Hı hı, evet. Şimdi tabii ki yaşayan müzeyi ziyaret amaçlı Beypazarı'na gelenler yaşayan köyü de mutlaka ziyaret ediyorlardır. Arkasından da hamam müzesini mutlaka üçü bir arada gerçekleşiyordur diye düşünüyorum ben. Çünkü birini görüp de diğerini görmemek olmaz sanki.
Evet. Şimdi tabii yaşayan köyün Anadolu Açık Hava Müzesi'nin biraz tanıtıma ihtiyacı var. Henüz açıldı.
Yeni, evet.
Evet, çok yeni bir proje. O anlamda biraz da yol var tabii. 10 kilometre şehir merkezine vasıtasız gidilemez. Bu anlamda hani herkes değil ama büyük bir talebin olduğunu söyleyebilirim. Ziyaretçi olduğundan değil ama işte herkes geleceğiz, gelmek zorundayız gibi Facebook'tan ya da işte sosyal medyadaki diğer sayfalardan bizim izlenimimiz o yönde.
Hı hı.
Ama tabii ki bunun bir süresi var, tanıtımın bir süresi var. Bekliyoruz, bekleyeceğiz.
Evet. Peki ziyaretçileriniz nasıl? Ziyaret sonrasında hiç geri dönüşüm almışsınızdır mutlaka.
Tabii ki. Şimdi yaşayan müze tabii 10 yıl oldu. Yani çok ciddi bir ziyaretçi sayısına ulaştık. Yılda 150 bin ziyaretçimiz var bir kere. Yani bu çok ciddi bir rakam.
Yerli mi?
Yerli ve yabancı. Hı
hı,
yerli ve yabancı. Biletli ve biletsiz tabii rakam bu.
Hı hı.
Şimdi onların bize söylediği, şifayen söylediği, sosyal medyada paylaştığı birçok geri dönüş var. Ve bunların belki %90'ı çok olumlu. Ama tabii ki olumsuzluklar var. Tabii ki bizim başarısızlıklarımız var.
Evet. Mümkün mü sizin tabii başarısızlıklarınızın olması? Yok, çünkü bakar mısınız birkaç sene içerisinde, 7-8 yıl içerisinde 3. müzeye ulaşmışsınız. Evet. Az önce de söylediğim gibi bunun devamı gelecektir. Yeni müzelerle yine sizi burada misafir etmek dileğiyle. İnşallah. Bugün için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Size kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. İşiniz çok zor gerçekten.
Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ankara'ya gelip de yolunu mutlaka Beypazarı'na düşürsünler. Özellikle yurt dışından gelen dinleyicilerimiz. Yaşayan müzeyi, yaşayan köyü ve hamam müzesini de görmeden geçmesinler diyelim.
Hepsini bekliyoruz.
Ve çok teşekkür edelim size tekrar. Sağ olun, var olun.
Estağfurullah.
Sevgili dinleyicilerimiz, Yaşayan Müze kurucusu Doktor Sayın Sema Demir stüdyo konuğumuzdu. Kendisini teşekkürlerimizle uğurluyor. Hayatın Sesleri'nde yeniden müzeye dönüyoruz. ...29'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla sürüyor. Ve biz şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Cem Dalaman var. Hemen merhaba diyoruz. İyi haftalar Cem. Başkent'ten selamlar.
Çok teşekkürler. Benden de selamlar, iyi yayınlar, iyi haftalar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, biz bir araştırmayı dinleyicilerimizle paylaştırmak istiyoruz. Almanya'da yapılan bir araştırmada Türkçenin Almanya'da kaybolan bir dil olduğu ortaya çıkmış. Türklerin en önemli sorunlarından biri çocuklarının ana dili meselesi olduğunu duyduk araştırmalar sonucunda. Türkçenin mirasının nesilden nesle eridiğini gösteriyormuş bu araştırmalar. Sen araştırmalarla ilgili neler aktaracaksın bizlere? Dil kullanma alışkanlıkları nasıl orada yaşayan özellikle çocukların sevgilice?
Evet, araştırmanın ortaya çıkardığı belki de en önemli sonuç, senin de belirttiğin gibi Nilgün, Türkçe konuşan, Almanya'da Türkçe konuşan çocukların oranının hızla azaldığı ve eğer okullarda ders olarak okutulmazsa güzel dilimizin önümüzdeki 10-20-30 yıllık süre içinde yok olmayla karşı karşıya kalacağı, bunu araştırmayı yapan bilimciler söylüyor. Heidelberg Üniversitesi çok önemli bir üniversitedir Almanya'da. Oraya bağlı göç araştırmaları ve kültürler arası pedagoji merkezinin yaptığı bir araştırma. 6125 öğrenci katılmış. Önemli bir sayı. Araştırmanın sonuçlarına göre Türk öğrencilerin %27.8'i ailelerinde Türkçe konuşuyorlar. Bu az bir sayı. Yani çünkü çok büyük sayıda bir Türk öğrenci kitlesi var, Almanya'da nüfusu var, unutmayalım. %8'e yakını sadece Almanca konuşmaya başlamışlar. Bu son yıllarda izlenilen bir gelişme, anneleriyle babalarıyla. Öğrencilerin %56'sı anneleriyle, %49'u da babalarıyla sadece Türkçe konuşuyor. Diğerleri Almanca ya da Türkçe karıştırıyorlar. En çok Türkçe büyük anne ve büyük babalarla, yani birinci kuşakla konuşuluyor öğrenciler ya da çocuklar tarafından. Bu oran %83 civarında. Kardeşlerin kendi aralarında konuştukları dil sorusu var araştırmada. Bu ileriye yönelik tabii çok önemli bir cevap ortaya çıkarıyor ve çoğunlukla Almanca olduğu ortaya çıkıyor araştırmada. Buna göre öğrenci durumundaki Türk öğrencilerin, Türk gençlerinin %51'i kardeşleriyle sadece Almanca konuşuyor. Kardeşler arasında Almancayı ve de Türkçeyi kullanan öğrencilerin oranı ise %22. Kardeşler arasında Türkçe konuşanlar ise sadece %16 ve araştırmacılar bu sayılardan yola çıkaraktan önümüzdeki 10-20 yıllık süre içinde Türkçe konuşan gençlerin oranının azalacağını belirtiyorlar Nilgün.
Evet, şimdi konuşulan Türkçe seviyesinin oranlarına bakınca gerçekten çok düşük olduğunu görüyoruz. Peki bu dil düzeyi neden bu kadar düşüyor acaba? Bununla ilgili araştırma kapsamında bir şeyler var mı ortaya konulan somut?
Tabii zaten Almanca Türkçesi diye bir şey var. Dilimiz öyle bir şey girdi. Yani burada yetişen insanların kullandığı, zaman zaman Almanca kelimeleri de katarak kullandıkları bir Türkçe oluştu. Bu bilinen bir olay. Ancak öğrencilerin, bu araştırmanın odak noktasına koyduğu öğrencilerin Türkçe ve Almanca dil düzeylerine bakıldıkta Türkçenin ilerideki durumuyla ilgili durumun ne kadar aciliyet arz ettiği ortaya çıkıyor. Üçüncü nesilde, artık üçüncü nesilden bahsediyoruz, dördüncü nesilde bahsediyoruz. Türkçesinin iyi olduğunu söyleyen öğrencilerin oranı %40 civarında. Bu da okul çağındaki Türk öğrencilerin yarısından fazlasının Türkçe bilgisine güvenmediğini ortaya koyuyor. İkinci nesle mensup olan, Türkçesinin iyi olduğunu düşünenlerin oranı şimdilik %63, yani 30-40 yaş arasında olanlar. Bunlar ileride Türkçe oranları açısından, Türkçe seviyeleri açısından baktıkta. İlk gelenler 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda gelen birinci nesilde Türkçelerin iyi olduğunu söyleyenlerin oranı %72. Almanca'yı iyi bilme söz konusu olduğunda ise tam tersi bir tablo ortaya çıkıyor. Buna göre 3. nesil, 4. nesil, yani okul çağındakilerin %85'i Almancalıyı çok iyi konuştuklarını belirtiyorlar. 2. nesilde %77'ye iniyor. 1. nesilde ise %70'lere iniyor bu oran. Araştırmada öğrencilerin devam ettikleri okul modellerine göre dil kullanma alışkanlıkları da incelenmiş. Çok kısa bunu da belirteyim. Buna göre okulun eğitim düzeyi arttıkça aile içinde Türkçe konuşanların oranının önemli ölçüde düştüğü ortaya çıkmış Nilgün.
Evet. Peki Cem, şimdi bu sonuçlara bakınca 20-30 yıl içerisinde artık Türkçenin neredeyse yok olacağını görür gibi oluyoruz. Şimdi tabii uzmanlar bu gelişmeye karşı neler öneriyorlar, neler yapılmasını istiyorlar? Senin de başta belirttiğin gibi Türkçe dersi konulmasını istiyorlar dedin. Buna yaklaşım nasıl? Böyle bir şey olabilir mi acaba?
Evet, şimdi Alman okullarında yaklaşık 500 bin Türkiye kökenli öğrenci var. Bu çok önemli bir sayı ve bu öğrencilerin durumlarıyla ilgili eğitim kurumları yeteri kadar inisiyatif almıyorlar. Onu belirtmek gerekiyor. O yüzden eğitim uzmanları bu araştırmanın sonuçlarından da yola çıkarak Türkçenin mutlaka, eğer kaybolmasını istemiyorsa Almanya ya da Almanya'daki eğitim kurumları, Türkçenin İngilizce ve Fransa ile birlikte müfredata alınmasını talep ediyorlar. Türkçenin birinci ve ikinci nesilde hala birinci iletişim dili olduğunu belirten, örneğin bu araştırmayı yapan Heidelberg Göç Araştırmaları ve Kültürler Arası Pedagoji Merkezi Direktörü Profesör Hava Engin, Türkçe'ye yeterli ilginin gösterilmemesi durumunda Almanya'da demin de konuştuğumuz gibi orta vadede Türkçenin unutulan diller arasına gireceğini ifade ediyor ve iki dillik büyük bir zenginliktir diyor. Almanya'da insanlar en az iki dili günlük hayatta kullanıyorlar. İngilizce, Fransızca, Almanca'nın yanı sıra Türkçe'de neden olmasın diyor ve bu konudaki görüşlerini bize şu şekilde aktarıyor. Birlikte dinleyelim İlgün.
İyi ve kötü dil yoktur. Diller arasında da hiyerarşi yoktur ve artı Türkçe Almanya'da, Avrupa'da en çok konuşulan diller arasında. Önemli olan Türkçenin çok konuşulan bir dil olarak kaliteli eğitim veren okullarda okutulması olanağının sağlanması. İsteyen her çocuğa bunun Türk kökenli olması şartının hiçbir şekilde altı çizilmeden Türkçe, Almanca eğitim veren liselere girmesinin teşvik edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet, bu talebin yerine getirilmesi dileğiyle diyelim. Gerçekten çok önemli, yoksa Türkçe Almanya'da yaşayan Türkler için gerçekten tamamıyla kaybolup gidecek sevgili Cem Dalaman.
Aynen öyle ve özellikle demin de dinlediğimiz gibi ikinci veya en kötü ihtimalle üçüncü yabancı dil statüsünü kazanması gerekiyor. Türkçenin 500 bin Türkiye kökenli öğrenci açısından çok önemli bir talep bu bence.
Evet, umarız öyle olsun. Gelişmeleri yine senden almaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz bugün için. Yine görüşmek dileğiyle. Hoşça kal sevgili Cem Dalaman.
Küpün içinde kumaş biçerler, sevdadan gayrısı dar gelir bana. Ellerin zoruyla yardan geçerler, ben yârim bırakmam zor gelir bana. Ellerin zoruyla yardan geçerler, ben yârim bırakma zor gelir bana. Aşkın acısına ferman diyorlar, ellerin fermanı hız gelir bana. Aşkın acısına ferman diyorlar, ellerin fermanı hız gelir bana. Olmaz iklimlerden yollar aşırdım, gönlümün fermanı yaz getir bana. Olmaz iklimlerden yollar aşırdım, gönlüm fermanı yaz getir bana. Kırk düğüm atmışlar sevda üstüne, yoluna çıkarsa çöz getir bana. Zemheri ayında güller açırdın, gönlümün kışında yaz getir bana. Zemheri ayında güller açırdın, gönlümün kışında yaz getir aşkın acısına ferman diyorlar. Ellerin fermanı kız gelir bana. Aşkın acısına ferman diyorlar. Ellerin fermanı kız gelir bana. Olmaz iklimlerde yollar aşırdı. Gönlün fermanı yaz getir bana. Olmaz iklimlerden yollar aşırdı. Gönlün fermanı yaz getir bana. Gönlün fermanı yaz getir.
Olur alın teri. Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz yine bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba.
Evet, şimdi bugün uzun süredir tartışılan bireysel emeklilik, tasarruf ve yatırım sistemi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı mecliste gündeme geldi ve meclis komisyonunda kabul edildi. Tasarının bu haliyle yasalaşmasında neler olacak, neler doğabilir? Bireysel emeklilik sistemi ile ilgili dinleyicilerimizi bilgilendirelim istedik. Nedir uygulamanın esasları?
Şimdi eğer tasarı bu haliyle yasalaşırsa, çok uzun zamandır da zaten gündemde, hatta biz de tatile girmeden hemen önceki programlarımızdan bir tanesinde konuşmuştuk. Fakat bazı şeyler değişti ve eğer bu şekilde yasal bir metin haline dönüşecek olursa, öncelikle sadece 45 yaşın altındaki çalışanları etkileyecek. Yani bir işveren iş yerinde çalışan, yani kamu ve özel sektör tabii ki kapsamda olmak üzere, iş yerinde çalışan kişileri öncelikle 45 yaş altı olanları bir ayıracak. Çünkü 45 yaş üstündekiler için herhangi bir, yani bu otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemi kapsamında herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmayacak.
Çünkü süre yeterli olmayacak galiba.
Evet, yani bireysel emeklilik sisteminden bir katkı alınması için bir yaş ve işte belirli süre prim yatırılmış olma koşulu var. Dolayısıyla bu çerçevede 45 yaş olarak belirlendi. 4A'lı ve 4C'li dediğimiz çalışanlar, yani işte bizim eski sistemde SSK'lı ve işte emekli sandığına bağlı olan devlet memurları, sistem içinde her biri için bireysel emeklilik sözleşmesi düzenlenecek. Hani hali hazırda bir bireysel emeklilik sistemine dahil olsalar bile, bir adlarına sözleşme olsa bile, bu çerçevede, kanun çerçevesinde yeni bir sözleşme düzenlenecek. Ve biraz sonra belki detayları daha fazla konuşuruz. Belirli düzeyde ücretlerinden ya da maaşlarından kesinti yapılarak her ay işveren tarafından, daha yani kaynakta kesilip, hani tıpkı vergilerde olduğu gibi, onlar adına açılan hesaplara yatırılacak ve orada birikim yapılması sağlanacak.
Evet. Şimdi 1 Ocak 2017 itibariyle girecek galiba, değil mi?
Evet, şu anda yani tasarı da o şekilde görünüyor. Çünkü hem işverenlerin hem de çalışanların işte konuyla ilgili bilgilendirilmesi ve belirli anlaşmaların yapılması gerekecek. Çünkü burada özellikle özel sektör işverenler açısından belki biraz daha karışık işlemler söz konusu olacak. Çünkü onların bireysel emeklilik şirketleriyle, yani sigorta şirketleriyle sözleşmeler yapmaları gerekecek. İşte yatırım araçlarını seçmeleri gerekecek çalışanlar adına. Dolayısıyla bu hazırlıklar için ve çalışanlara da anlatılması için sistemin işte cayma hakları olduğunu, iki tane bireysel emeklilik olursa neler olabileceği, işte ne kadar sistemde kalırlarsa ne kadar devlet katkısı alabilecekleri gibi bazı hususlar var. Bunlar için de bir süre tanındı ve yürürlük tarihi olarak 1 Ocak 2017 şu anda belirlendi. Fakat kanun yasalaştığında bu tarih ötelenir mi ya da daha erkene seçilir mi, henüz bununla ilgili bilgimiz yok.
Yok. Peki şimdi tek tek gidelim o zaman. Çalışanın katkı payı ne olacak? İşverenin katkı payı ne olacak? Bunların takibi kimler tarafından yapılacak?
Şimdi öncelikle sistemdeki işlemler işveren tarafından gerçekleştirecek. Fakat çalışan adına bu sistemde işverenin herhangi bir katkısı söz konusu değil. Yani sadece işçinin ücretinden ya da örneğin memurların maaşlarından kesinti yapılacak. Bu da onların hali hazırdaki ücret ya da maaş tutarlarının %3'ü kadar olacak. Fakat yine kanunda deniyor ki bu %3'e karşılık gelen tutar, Bakanlar Kurulu tarafından bu oranın işte yükseltilmesi, yani iki katına kadar yükseltilmesi veya %1'e kadar düşürülme şansı da söz konusu, ihtimalle söz konusu.
Çalışan kendisi ben %3 değil de %5 istiyorum deme şansı var mı?
Var. Eğer isterse çalışan bu sözleşme kapsamında, kendi adına açılan bir bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamında bu tutarı artırabilir. Bununla birlikte işverenin evet bir katkı yapma zorunluluğu yok ya da işte kanunda böyle bir şey tanımlanmış değil ama biz şunu biliyoruz, özel sektörde pek çok firma tarafından çalışanlarına böyle bir artı olarak işte bir nasıl ki bir sosyal hak veriyorlar, farklı prim ikramiyeler veriyorlar. Bireysel emeklilik sözleşmesi yapanlar vardı çalışanların, hatta grup sözleşmeleri yapılıyordu. Şimdi hemen işverenlerimizin aklına ya da çalışanlarımızın aklına şu gelebilir. Peki benim var ya da işte bireysel olarak kendi sözleşmem var. Ben bunu kullanamaz mıyım? Yani onu buna kaydırsam olmaz mı diye çok fazla soru alıyoruz. Maalesef böyle bir imkan söz konusu değil. Bu sistemde şöyle bir şey olabilir. Eğer sizin hali hazırda grup bireysel katılım, emeklilik katılımınız varsa veya sadece kendiniz yaptıysanız bunu kişisel olarak, bu durumda onlar devam ederken işverenizin sizin adınıza bu zorunlu olan sistemdeki yeni açacağı hesap ondan farklı tutulacak. Eğer isterseniz hani iki tanesi olmasın denirse çalışanlar tarafından, diğerini kapatmaları veya bu
ya
sistemde
da bundan cayma,
bundan
var
da caymaları, cayma hakları var. Fakat
ne
cayma
kadar
için,
süre sonra?
Evet, belli bir süre tanımış durumda sizin de söylediğiniz gibi. Bu sürede 2 ay. Yani sistemde 2 ay kalmak zorundasınız. Bununla birlikte tabii bir de sistemi daha böyle çekici hale getirmek için de yapılmış bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi, eğer caymazsanız ve sistemde kalmaya devam ederseniz devlet bir kere mahsus sizin adınıza 1.000 lira katkı yapıyor. Yatırmış olduğunuz, yani ücretinizden kesilecek olan prim miktarlarına. Bununla birlikte
ne kadar süre sonra yapıyor? Yani tabii, o katkıyı yaptıktan sonra ben çıkmak istersem sistemden çıkamayacak mıyım, devlet 1.000 lira yardım yaptı bana diye?
Yani 2 ay içinde çıkmazsanız, sistemde kalmaya devam ederseniz
bir
ve belirli bir süre.
Bir daha çıkma şansı yok mu?
Yani bir daha çıkma şansınız konusunda işte bir takım şeyler var. Hani henüz tam belli değil ama çıkmanın zor olacağı veya bu cayma hakkının ilk 2 aylık süre sonunda getirilmesinin de işte belirli nedenleri olduğu konuşuyor. Ama şöyle bir bilgi verebiliriz. Şimdi diyelim ki çalışan sistemden ilk 3 yıl içinde çıkıyor. Yani belirli periyotlar belirlenmiş durumda. İlk 3 yıl içinde çıkarsanız devlet katkısını alamıyorsunuz. Yani dolayısıyla buradan şunu anlayabiliyoruz. Devlet katkısı almak için mutlaka 3 yılın üzerinde sistemde kalmak lazım.
Gerekiyor, evet.
Ama diyelim ki çıktınız. Bu durumda da sizden yapılan kesintiler veriliyor. Yani normal şartlar altında şu an bireysel emeklilik sistemine dahil olduğunuzda en az 10 yıl sistemde kaldınız ve işte yaş şartını yerine getirdiğinizde o güne kadar sizin adınızda biriken bütün hem devlet katkısını, işte mesela şu an %25 oranında devlet katkısı yapılıyor çalışanlara, hem de işte ne biriktiyse, işte faiz ya da hangi yatırım araçlarında değerlendirdiyseniz onlardan gelen ek miktarı alma şansınız oluyor. Fakat erken çıktığınızda bunları alamıyorsunuz. Sadece yatırmış olduğunuz, yani sizin adınıza kesilmiş olan tutarları alabiliyorsunuz. 3 ila 6 yıl arasında sistemden çıkarsanız devlet katkısındaki birikimlerin %15'ini alabiliyorsunuz. Yani yine devletin yapmış olduğu katkının tamamını alamıyorsunuz. Ama 6 ila 10 yıl zaten hani en az 10 yıl sistemde kalmış olmak gerektiği için bu üst süre 10 yıl olarak belirleniyor. 6 ila 10 yıl arasında kalırsak %35, 10 yılı tamamlayanlar da %60'ını, yani sistemden çıkmaları halinde ama yaş haddini dolduramadılarsa bu miktarları geri alabiliyorlar. Yani bu durumda devlet tarafından yapılan katkıların tamamen alınması, hani 2 ay sonunda cayma hakkının sonunda tamamen alınması gibi bir durum söz konusu değil.
Değil. Peki ödenen katkı paylarından söz ettiniz ya, onlar nasıl yönetilecek?
Tabii bu yönetim hali hazırdaki bireysel emeklilik sisteminde olduğu gibi ya da diğer sigorta enstrümanlarında olduğu gibi sigorta şirketleri tarafından yönetilecek. Burada sigorta şirketleriyle ilk teması işverenler kuracağı için, yani işveren seçeceği için hem firmayı hem de hangi enstrümanlarda, hangi yatırım araçlarında kullanılacağını. Dolayısıyla burada işverene gerçekten büyük bir sorumluluk düşüyor. Çünkü çalışanlar adına doğru şirketi seçmesi gerekiyor. Diğer taraftan tabii bardağın dolu tarafına bakacak olursak, herkes, yani bizim toplumsal olarak en önemli eksiklerimizden bir tanesi birikim yapabilmek. Yani tasarruf oranları çok düşük Türkiye'nin. Bu noktada da tabii tasarruf oranlarını yükseltmek, birikimleri yükseltmek gibi ve bunun da böyle bir fon aracılığıyla, yani işte sigorta şirketleri vasıtasıyla belirli bir fonda birikmesi aracılığıyla yapılmış olmasının olumlu etkiler yaratacağı da düşünülüyor. Yani henüz sistemde bir pilot uygulama da var. Onun sonuçlarına çok biz vakıf değiliz ama bunun olumlu olabileceği yönünde pilot uygulamadan sinyaller alındığı söyleniyor.
Evet. Peki uygulama esaslarına uyulmadığı takdirde bir yaptırım söz konusudur herhalde, değil mi?
Evet. İşverenler için burada bir yaptırım söz konusu. Eğer işverenler yanlış işlem yaparlarsa bu sistemle ilgili her yapmış oldukları işlem için 100 liralık bir ceza söz konusu olacak. Yani şu an kanun metninde böyle ama belki onu da yine işte asgari ücretin belirli bir oranına oranlamaları söz konusu olabilir. Bununla birlikte BES'ten işte bu aylık alma süresi, ya da şöyle söyleyeyim, yani işveren çalışanının ileride bu sistem içinde aylık almasına geçecek sürede işte her ayın belirli gününde yatırması gereken tutarları geciktirirse de, yine eğer çalışanın bir zararı ortaya çıkacağı için, yine bu durumda o zararın da işverenden tahsil edilmesi söz konusu. Yani burada işverene iki tane ceza yükünden bahsedebiliriz. Bir tanesi idari para cezası şeklinde yanlış işlem ya da ihlal sebebiyle ortaya çıkan, bir de işverenin işlemleri eksik yapması veya işte paraları fona doğru zamanda göndermemesi durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu tutulması şeklinde iki tane ceza mekanizması var.
Evet. Peki şimdi sistem başladı, tıkır tıkır işliyor. İşte Draymak da yok, devam ediyor. Devlet de katkı payını koydu. Sistemden emeklilik ne zaman, hangi şekilde hak olarak kazanılıyor?
Şimdi tabii yani yasa metni bu şekilde ve henüz yasalaşmış değil ama değişiklik olmadığı durumdan biz hareket edecek olursak ve hali hazırda yürütülmekte olan bireysel emeklilik sistemine bakacak olursak 10 yıl sistemde kalma ve 56 yaşını doldurma şartı var. Hali hazırda bireysel emeklilik sistemi 10 yılını tamamladığı için işte mesela bundan aylık almaya başlayanlar oldu. Hatta bu bir ikinci emeklilik gibi aslında ilk etapta kamuoyuna duyurulmuştu.
Peki ne kadar alıyorlar acaba?
Değişiyor mu? Evet, primlere göre değişiyor. Ne kadar katkı yaptığınıza göre değişiyor. Zaten şöyle düşünelim, işte asgari ücretli bir kişinin de sisteme dahil olduğunu ve %3 oranında hani prim yatıracağını düşünecek olursak, hani şu anki rakam üstünden, yani bu böyle 49 lira civarında bir şeye denk geliyor.
Aylık.
Aylık olarak. Dolayısıyla devlette katkısını da ilave ettiğinizde ve sistemden işte kişinin çıkmaması durumunda hangi fonlarda değerlendirildiğinde, işte ne kadar faiz geliri, ne kadar yatırım enstrümanı geliri elde ettiğine göre değişen oranda ileride bundan fayda sağlaması mümkün çalışanların.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bu konuda bilgilendirdiniz radyoları başında bizleri dinleyen dinleyicilerimizi. Haftaya yine birlikte olacağız. Ekmek Olur Alın Teri köşemizde. Yine teşekkür ediyoruz bu hafta için de. Sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor sevgili Işıl Kurnaz stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkürlerimizle uğurluyoruz stüdyomuzdan. Bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine, bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Cihan Aydoğan vardı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba demek üzere. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri. güzel iyi eğlenceler.
Yalova'yı yürüyorum. Bundan böyle suya dayanıklı cam.